Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Evet, yeni yayın döneminin ilk Açık Bilinç programında bir konuğumuz var. Ekin Gencer, ERG politik analisti. Siz tanıtımını yapar mısınız lütfen?
Evet, tabii, memnuniyetle. Yeni yayın dönemini galiba ikinci Açık Bilinç programındayız bu arada. İlkini geçen hafta yaptık. Fakat ilki işte böyle bir tanıtım programı falan gibiydi. Yani gerçek anlamda ilk program yeni yayın döneminde bu gerçekten. Evet. Şimdi aslında bugün ahlaki açmaz diye bir şeyden bahsetmeyi düşünüyordum falan. Fakat gündeme başka bir konu oturdu. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli diye bir model yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı. Öğretim Programları Ortak Metni diye de bir alt başlığı var. Müfredatta bir takım değişiklikler yapmayı öneriyorlar, öyle anlıyorum. Şimdi bu metinden konuşalım ve bu işte Türkiye Yüzyılı Marif Modeli nedir, bunu biraz konuşalım diye düşündüm. Şimdi malum geçen yayın döneminin sonuna kadar Vakainame diye bir program yaparken bu Türkiye gündemine dair programları orada ele alıyorduk. Fakat Vakainame sona erdiği için işte konuda felsefe ve bilimle de alakalı olduğu için Açık Bilinç'in içine geldi bu konu. Ara sıra böyle şeyler olacak, yani Türkiye gündemi bundan böyle zaman zaman Açık Bilinç'in içeriğine nüfuz edecek ister istemez. Ben birkaç teşekkürle başlamak istiyorum. Çünkü bu yeni müfredat önerisine ilk dikkatimi çeken kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde doktorasını yapmakta olan bir dinleyicimiz Didem Koçan'dı. Daha sonra Sabancı Üniversitesi'nden Ali Alpar ve Faik Kurtulmuş'la yazıştım. Yani son bir hafta bunun mesaisiyle geçti aslında. Daha sonra da eğitim reformu girişimi ERG'den teşekkür etmek istediğim birkaç kişi var. Erdal Yıldırım, Umay Aktaş Salman, Burcu Hanım'la konuşacağız diye düşünüyorduk. Burcu Meltem Arık, fakat bugün gelemedi çünkü Ankara'da bakanlıkla görüşmeye gidiyor, yolda olacaktı. Onun yerine konuğumuz ERG'de politika analisti olarak çalışan Ekin Gamze Gencer. Hoş geldiniz Ekin Hanım.
Hoş bulduk.
Hoş geldin.
Teşekkür ederiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Teşekkürler. Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Ekin, dediğiniz gibi politika analistiyim. Burcu bizim koordinatörümüz eğitim gözleminde. Ben 3 senedir yaklaşık onları çalışıyorum. İsterseniz kısaca ERG'den bahsedeyim. Sonra öğretim programına geçelim.
Öyle yapalım. Ben önce sizi tanıtayım aslında çok kısaca. Ekin Gamze Gencer 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olduktan sonra Kolombiya Üniversitesi Sosyo-Kültürel Antropoloji bölümünde yüksek lisans yapıp Türkiye'ye dönüyor. ERG, yani eğitim reformu girişimi eğitim gözlemevinde politik analisti olarak son yaklaşık 4 yıldır, Ekim 2020'den bu yana çalışıyor. Özel eğitim, yönetişim, iklim krizi alanlarındaki eğitim politikalarını özellikle izliyor. Tüm çocukların eğitim hakkını güvence altında olmasına yönelik savunuculuk çalışmaları yapıyor. Bir kere çok teşekkür ederiz. Biraz son dakikaya kaldı bu programı organize etmemiz ama geldiğiniz için. Şimdi dediğiniz gibi aslında bu müfredat işinden konuşalım istiyorum. Fakat ondan önce ERG nedir diye duymamış olan dinleyicilerimiz varsa biraz ondan da bahsedelim. Eğitim reformu girişimi sizin web sitenizde gördüğüm kadarıyla İşte eğitim odaklı bir çalışma sürdürüyor. Veri temelli analize, tarafsızlığa, disiplinler arası çalışmaya önem veriyor. Ve kendinizi şöyle tanıtıyorsunuz. ERG çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapan, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişimdir. Bu yeni müfredat önerisini de uzun uzadıya incelemiş durumdasınız. Zaten ondan konuşalım istiyorum. Başlamadan bir de şunu söyleyeyim. Şimdi ben meslek icabı böyle bir takım derinlikli zor metinlerle boğuşmaya alışık sayılırım nispeten. Fakat bu yeni müfredat metnini ne kadar okuduysam da çok bir şey anlamadım. Hatta derinliğinden başım döndü mü diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Yani işte mesela bir öğrenci profili oluştururken ontolojik, epistemolojik, zamansal bütünlük ve aksiyolojik olgunluğu göz önünde bulundurmak gerekiyor falan gibi bir takım böyle büyük sözcükler içeren, çoğu insanın aşina olmayacağı belki cafcaflı laflardan oluşan cümleler kuran ama içerik açısından da benim büyük ölçüde boş bulduğum, anlamadığım ne yapmaya çalıştıklarını, yani işte böyle bir takım insanları etkilemeye çalışıyorlar orası belli ama onun ötesinde bir şey söyleniyor mu? Doğrusu bilmiyorum. Dolayısıyla ama önemli bir şey çünkü müfredat öyle sık sık değişen bir şey değil. Türkiye tarihinde tabii değişmişliği var ama güdümlü bir oluşum gibime geliyor bu. Yani bir amaca da hizmet etmeye çalışıyor. Maarif modelini işte belli bir şekilde yapılandırmaya çalışıyorlar gibi. Bütün bunlardan konuşalım diye Ekin Gamze Gencer bugün konuğumuz. Önce isterseniz kısaca ERG nedir, nasıl kuruldu, ne sebeple kuruldu, neler yapıyor bundan bahsedelim. Sonra da müfredata geçelim.
Tamam. ERG 2003 yılında kuruldu. Bir düşünce kuruluşu, şöyle bir fonlama mekanizması var. Yani şu anda 11 farklı vakıf bizi destekliyor ama hiçbirinin ismiyle çıkmıyor. Biz kendi ismimizle ERG olarak yayınlayabiliyoruz. Bu bakımdan da biraz özgün ve çok olmayan bir çalışma yapımız var. Biz eğitim gözlemevinde eğitim laboratuvarı olmak üzere iki bölümde çalışıyoruz. Biz gözlemevinde bilgi üreten ya da üretilmiş bilgi üzerine düşünen, analiz eden, savunuculuk yapan bir ekibiz. En çok bilinen işimiz 2007'den beri yayınladığımız eğitim izleme raporları. Buralarda her sene Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı verileri işte yurt dışından verilerle, alternatif veri kaynaklarıyla bir araya getirip analiz ediyoruz ki sadece PDF'de kalmasın bu veriler ve biz de açık veri için yanımızda savunuculuk yapacak insanları çekebilelim ve beraber işte eğitime erişimi konuşabilelim.
Evet, şunu diyecektim bir tek ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli diye açıkladığı ortak metin ortaya çıktıktan sonra da işte bu konuda ciddi bir analiz yaptınız. Bu ortak metin neyi amaçlıyor, ne diyor? Yani anladığım kadarıyla işte üstünde mütalaalar olsun, insanlar tartışsın, yorumlasın filan diye daha çok zamana ihtiyaç var gibi görüşler de ortaya çıktı. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı bunu kabul etmemiş ve galiba bu işte kabul edilecek ya da neyse bir şekilde kucağımıza bırakılan bir yeni öğretim modeli olarak ortaya çıkmış gibi duruyor. Bu modelde neler var, neler değişik, hangi konular sizin özellikle dikkatinizi çekti veya rahatsız etti?
Ne kadar derinlikli olduğunu aslında tartışılır durumda çünkü bize bunu incelemek için 4 iş günü verilmiş oldu. Sık sık belirttik, 27 belge var önümüzde, 3300 sayfadan fazla okunması gereken şey var. Yani anlayıp bir öncekiyle karşılaştırıp neyin rahatsız ettiğini, neyin üzerine konuşulması gerektiğini tam olarak saptamak ve net bir şekilde bunu aktarmak mümkün değil. Bu da yani usule dair bir niyetin işaretçisi. Bizden bir şey duymak istemediklerini zaten bu bize sunulan 4 günde anlayabiliriz. 2017'de bir ay verilmişti askı süresi için. Bu sefer daha da az süre verilmesi işte sivil toplumla olan ilişkiler ve geri bildirim kültürüne dair bir gerilemeye işaret ediyor. Ortak metin 2017 versiyonda yoktu. Bu ortak metinde bizim daha önce eleştirdiğimiz İşte bir öğretim programının felsefesi olur, yaklaşımı olur gibi eleştiriler ve bir noktada da aslında cevap veriyor ama başlıklar olarak cevap veriyor. Siz de bahsettiniz. Bunları alt alta koyup okumaya çalıştığımızda tam olarak neden bahsedildiğini anlayamıyoruz. Bir yandan da eğitim felsefesi, yani bu öğretim programları çocuk nasıl öğrenir, nasıl gelişir? Hani bunlara dair farklı teoriler ve felsefeler üzerine inşa edilmiş olmalı. Bunlar da hani ortadan toplanıp getirilen şeyler değil. İçini boşaltmak gibi olmasın bilimsel lafının, ama bir şekilde pilotlanmış bilimsel uygulamalara dayanan çeşitli modeller var. Bunlar uyarlanabilir. Marif modeli nedir? Şu an çocuklar bundan nasıl öğrenecekler, nasıl etkilenecekler, neden marif modeli gibi soruları bu ortak metin yanıtlamıyor. Ama uzun uzun marif modelini, içindeki işte eylem, değer, öğrenci profili gibi maneviyatı yüksek bu metinleri sadece okuma imkanımız oldu.
Peki ben şimdi bu metinde mesela sık sık yerli ve milli değerlerin vurgulandığını görüyorum. Yani belli bir vizyon çerçevesinde yazılmış gibi duruyor ve burada da belki ilk amaç işte yerli ve milli değerlerin öne çıkartılması, eğitimin değerler üzerine kurulması filan. Şimdi tabii bu bilimin evrensel niteliğiyle çelişebilecek bir durum aslında arz ediyor. Türkiye'de özellikle eğitim kurumlarının sürekli olarak geri gittiğini, işte ilk yüz içinde üniversitelerimizin o yerlerini kaybettiğini filan da göz önüne alırsak aslında ne kadar doğru bir şey bu bence tartışılır, ama bu konuyu siz incelediniz, size bırakayım analizini.
Buna iki noktadan bakabiliriz. Bir tanesi, yani Türkiye Yüzyılı gibi bir siyasi partinin bir sloganı olan bir şey devlet politikası ve kamu idaresinin vizyonu haline geldi. Bunu sanki böyle bir PR firmasının bir proje özeti gibi, bir proje kurgusu gibi bakanlıkların işleri de bununla ilişkilendirdiler. İşte sürdürülebilir yüzyıl falan filan. Bu bakımdan da bunu böyle çok sleek diyeceğim, yani şık bir şekilde paketleyip Türkiye Yüzyılı'nın altına o çok şık web sitesine koyabilecekler. Ama bunun hani gerçek hayatla ve gerçek koşullarla bağı oldukça kopuk. İkinci olarak MİB'in stratejik planından bahsetmek istiyorum. O işte 4 senede bir çıkıyor bu planlar. 2024'e kadar amacı şuydu, mutlu çocuklar yetiştirmek. Böyle yazması böyle yapıldığı anlamına gelmiyordu. Ama en azından retorik olarak bir temsil vardı, bir niyet orada okunabiliyordu. Bu sene yeni çıkan belgede işte milli manevi, İşte vatanına hizmet edecek, işte Türkiye'nin geleceği için işte hayırlı olacak çocuklar gibi. Yani çocuğun iyiliğinin, mutluluğunun tamamen merkezden alındığını biz daha strateji belgesinden görebiliyorduk. Bu ortak metinde de hani ilginç noktalar var. Bir tanesi bu tabii ki Milli Eğitim Kanunu'na uygun olmak zorunda. Hani oradan alınmayan başlıklardan biri de bu mutluluk meselesi. Yani mutlu bireyler yetiştirmeyi tamamen çıkarıp daha militarist diyeceğim bir şekilde vatanına hizmet eden, bir şekilde borçlu doğan ve sorumlulukları üzerinden tanımlanmış bir öğrenci profili var.
Evet, ve bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı metinde de mesela 3. cümle diyor ki milli ve manevi değerler manzumesi ile maddi gelişmenin zirvesini hedefleyen bu süreçte temeli milletimiz oluşturur. Dolayısıyla böyle bir milli ve manevi değerler vurgusu olduğunu görüyoruz. Bu ne şekilde yedirilmeye çalışılıyor bilimsel müfredatın içine? Yani bir yandan da mesela işte bana ilk gelen soru lise eğitiminden integral ve diferansiyel denklemler kaldırılıyormuş. Bu iyi bir şey mi filan gibi bir soruydu. Bu sorular aslında belki detayda kalacak kadar burada köklü bir değişiklik öngörülüyor diye düşündüm ben metni okuduktan sonra. Siz ne diyorsunuz?
Öğretim programı denilince bir yandan da insanların gözünde okul kitapları canlanabiliyor. Şu anda okul kitapları hazırlanmadı. Bu son haline gelen program üzerine hazırlanacak. Bu bakımdan böyle çok fazla konular ve konuların nasıl anlatıldığına dair bilgiye sahip değiliz. Öğretim programı neyin, nasıl, ne zaman ne şekilde öğrencilere verileceğini söylüyor. Burada da tabii öne çıkarılan değerler var. Milli manevi gibi bu kadar, yani şöyle geri alayım. Temel amacı net. Net olan tek şeylerden biri temel amaç. Bu da yetkin ve erdemli insanlar yetiştirmek. Bu yetkin ve erdemli insanları örneğin matematik dersiyle çok zorlama bir şekilde birleştirmeye çalışmışlar, ilişkilendirmeye çalışmışlar. Bunlar tabii ki çok yani yüzeysel ve anlamsız kalıyor. Eleştirilerimizden biri de buydu zaten. Bu kadar hani ideolojik bir güçlü bir kor koyup bunun etrafında dersleri çengelleyememek gibi bir durumları var. Bu yüzden işte evrensel değer diyor ama matematik dersinde bunu şöyle bağlıyor. Diğer ülkelerin matematik programlarını öğretiriz gibi. Hani bu kadar şey açıkta kalan, bu kadar birbiriyle hizalanmayan bir ideoloji ve uygulama arasında uyumsuzluk, hizalanmama var.
Şimdi ben bir sokak röportajında bir işte iktidara oy verdiğini söyleyen ve yerel seçim sonuçlarından hiç memnun olmadığını anlatan birisinin işte söylediği birkaç cümleye takıldım. Aslında o cümlelerle başlayalım mı diye de düşündüm bu programı ama sonradan vazgeçtim. Orada diyor ki bu kişi, işte biz şimdiye kadar hep İngiliz-Amerikan sistemiyle işte gençlerin beyinlerini yıkadık, milli manevi değerleri onlara öğretemedik. Şimdi bu işi değiştirmemiz lazım. Dolayısıyla bu metin sanki bu kişinin söylediği şeylere cevap veriyor gibi duruyor ama öte yandan bu kişinin bu şeyleri söylüyor olması da belki işte belli bir ideolojik güdümün neticesinde ortaya çıktı. Oldum olası böyle şeyler düşünüyor muydu bilmiyorum. Aslında pek de sanmıyorum. Zaman zaman işte Cumhurbaşkanı'nın veya iktidarın ileri gelenlerinin söylediği bir şey var. Biz işte her şeyi başardık, yollar inşa ettik, köprüler inşa ettik ama eğitimi istediğimiz hale sokamadık. Kültürü istediğimiz gibi değiştiremedik filan diye. Herhalde bu metin biraz da işte bu kültürel dönüşümü de yapmanın temelini oluşturmayı amaçlıyor diye düşünüyorum ama pek başarılı olabilecek bir şeymiş gibi de bana gözükmüyor. Ama dediğim gibi yani ben işte özellikle eğitimciyim ama eğitim konusunda çalışan birisi değilim. Sizin izlenimleriniz neler metinin önerileri üzerine?
Bu Batı'nın ilmini almak istememek cümlesi sık duyulan bir şey. Bu bağlamda da aslında çok da şey aydınlatıcı oluyor. Bunu şuraya bağlayacağım. İşte din dersleriyle ilgili devamlı bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidip gelme durumu var. Burada da işte Türkiye'nin izlediği bu retorik şey, strateji din dersleri dinler bilgisi üzerindedir deyip gerçek olmayan bir durumu yansıtmaya çalışmak. Yani Sünni İslam olarına bir İslam üzerine ders hazırlayıp bu dinler bilgisi üzerine diye onu yansıtmaya çalışmak. Burada da işte evrensel değerler koyuyor. İşte sağlıklılık, işte ahlaklılık gibisinden. Ama bunların sevinç yaratması bu değerlerin evrensel olarak yorumlanmayacağının işareti. Yani ahlak deyince, değer deyince bunlar evrensel değerler de olabilir. Ama biz biliyoruz ki din derslerinden de yani ahlakı dine, dini de Sünni İslam'a indirgeyen bu tarz işte yaklaşımlar endoktrinasyona dönüşüyor. Bu evrensel değer altına işte baskıcı şey mesajı koymak yeni bir strateji haline geldi. Bu bakımdan da bu hem ikisini de karşılamadığını düşünüyorum ben. İnsanların bazı kurumların mutsuz olduğunu görüyorum. Hala yeterince kopamadığını Batı'dan düşünüyorlar. Bu ikisini bir arada yapmaya çalışıyor. Ama evrenselin altına da o şeyi, tutuculuğu her zaman saklıyor.
Ben de bir ufak soru sorayım izninizle. Güven Bey'in dünkü bir mesajından da gördüm. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli konusunda ilginç bir cümle var bu konuda. Ruhun merkezi ve asli yeteneği olan kalp diye başlıyor. Bunu anlayamadım. Belki yorumlarsınız. Yani ben beyin sanıyordum ama ruhun merkezi kalpmiş. Meyillerimizi, yönelimlerimizi ifade eden iradenin merkezini, dolayısıyla ahlaki değerleri, inancı, vatanseverlik, merhamet, şefkat, iyilikseverlik ve seçicilik gibi insanın içsel dünyasını şekillendiren özellikleri içerir diye bir cümle var. Ben çok iyi anlayabilmiş değilim bunu. Özellikle kalp bölümünü başta olmak üzere yani. Belki siz açıklarsınız.
Pardon, bunu Ekin Hanım açıklasın isteyeceğim ama bir araya gireyim izninizle. Ömer Bey, siz de ben de belki Ekin Hanım da yeterince ontolojik, epistemolojik, zamansal bütünlük ve aksiyolojik olgunluğa sahip olmadığımız için, belki de böyle bir eğitim sisteminden gelmediğimiz için bunu anlamakta zorluk çekiyoruz.
Kesinlikle
herhalde
öyle,
bu
tabii.
Metne yazanlar böyle bir şey söyleyecekler. Ama yine de yani sahiden ne demek istiyorlar? Bu laf salatasının altında pratik olarak ne öneriyorlar? Öğrencilerin eğitimini ne şekilde dönüştürerek istedikleri amaca ulaşmayı hedefliyorlar? Bunu ben doğrusu anlayamadım ama dediğim gibi yani bu benim eksikliğimden de olabilir. Onun için Ekin Hanım'a yine onun kucağına bıraktım bu soruyu.
Evet.
Maalesef ben de yeterince derinlikli bir yorum yapamayacağım. Ben ontolojik bütünlük deyince ve böyle ikiye ayrılmadan bahsedince böyle mind body gibi bir şey gelecek sanıyordum ama ruh ve başka bir şeydi sanırım. Yani bambaşka bir okuldan geliyor ve ben çok dahil olamadım. Ama bu laf salatası, bu değerler ve işte bunların arkasına saklanarak şöyle de bir argüman oluyor. Yani mesela bunu eleştirdiğinizde size bunun cevabı hemen şey olabiliyor. Ahlaklı yetişmesin mi çocuklar? Erdemli yetişmesin mi çocuklar? Bu yüzden de işte iyi insan olsun, şefkatli olsun gibisinden yoruma açık, etik karşılığı bilinemeyecek. Orada uygulayıcının eline bırakılmış bu sıfatlar ortaya konulduğu anda bizim için savunu ve argüman kapısı kapanmış oluyor. Çünkü evet, huzurlu, iyi insanlar yetişsin isteriz. Yani bu laf salatasını ben bu retorik stratejiyle açıkçası ilişkilendiriyorum en çok.
Peki bu şey, seçicilik mi demek burada? İnsanın içsel dünyasını şekillendiren özelliklerden biri olarak neyi seçiyoruz?
Yani sünni İslam olabilir. Neyi seçeceğimizi uygulamada göreceğiz.
Peki ben de pratik olarak o zaman şunu sorayım. Belki son soru olarak. Bu Türkiye Yüzyılı Marif modeli yani iddialı bir model aslında. Ve diyelim uygulamaya konuldu ve bundan böyle öğrenciler bu model çerçevesinde yetiştirildiler. İşte lise düzeyinde sınavlarla ölçtüğümüz zaman ya da üniversitelerin performans açısından filan Türkiye'yi uluslararası eğitim alanında ileriye götürecek bir model gibi gözüküyor mu size? Yani bu modelin iki amacı var diye düşünüyorum. Bir tanesi işte milli manevi değerlere sahip gençler yetiştirmek ama bir diğeri de herhalde işte bilimde, matematikte, felsefede neyse düşünce alanında dünya ile yarışabilecek türde bir öğrenci profili yaratmak. Bunu ölçmeye çalıştığımız zaman ortaya işte nesnel bir takım veriler çıkıyor ve Türkiye burada giderek aşağı kayıyor gibi bir durumdayız. Bu model buna çözüm getirecek bir model gibi gözüküyor mu?
Evet, bir iki dakikamız kaldı programın sonuna da.
Bu modelin en büyük eksikliği zaten ölçme ve değerlendirme ile olan ilişkisinin kurulmamış olması. Yani erdemli yetkin insanın göstergeleri nasıl koyacaksın ki, nasıl ölçeceksin? Bu bakımdan da böyle yazıldığı için böyle çocuklar yetiştirilecek diye bir kaide yok. Sadece işte bu bahsettiğiniz konular arası eksilmeler ya da işte ortadan kalkan sanat dersleri gibi konularda çocukların çeşitli akademik eksiklikleri olacak. Bunun dışında hani böyle dediğim gibi böyle yazıldığı için böyle nesiller yetişmeyecek.
Evet, şimdi ben şunu ekleyerek bitireyim. O zaman bu programın duyurusunda hem eğitim reformu girişiminin internet adresini koydum, hem bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin metnine ulaşabilme imkanınız var. Hem de bu konuyla Bilim Akademisi de ilgileniyor. Bilim Akademisi'nin kurucu başkanı Mehmet Ali Alpar daha önce konuğumuz da olmuştu Açık Bilinç'te. Bu konuları özellikle takip ediyor. Kendisinden de çok faydalandım. Bilim Akademisi'nin 2017'de hazırladığı bir rapor var. Tahmin ediyorum ki bu yeni 2024 modeli hakkında da bir analiz hazırlayacaklardır. Onu da bilahare Twitter'dan paylaşacağımı söyleyeyim. Programı bitiriyoruz. Ekin Hanım, son olarak söyleyeceğiniz bir iki cümle varsa onu alabiliriz.
Biz de Bilim Akademisi ile çalışıyoruz. Biz bunun uzun süremiz olacağını düşünerek yeni öğretim programı için komisyonlar kurmuştuk. Geri bildirim dengeli bir şekilde verebilmek için. Bu komisyonları dağıtmayacağız. Biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ayrıntılı derinlikli değerlendirmelerimizi de paylaşacağız.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben de şu kişisel izlenimimle bitireyim. Yani bu Türkiye Yüzyılı Marif Modeli gibi böyle acayip metinler önümüze konuluyor. Bence kafa karışıklığından öte pek bir şey göstermiyor bunlar ama bu tür metinler ne anlama geliyor, nasıl analiz edilir, bir işe yarar mı, ne şekilde düzeltilebilir diye bu tür metinler üstünde ya da bu tür girişimler hakkında çalışan son derece yetkin kişiler de var, kurumlar da var. Bilim Akademisi bunlardan bir tanesi, eğitim reformu girişimi bunlardan bir diğeri. Onlara da özellikle teşekkür etmek istiyorum bu programı bitirirken. Bugün konuğumuz eğitim reformu girişiminden Ekin Gamze Gencay'dı. Çok teşekkür ediyoruz Ekin Hanım.
Ben teşekkür ederim.
Çok teşekkürler.
Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.